Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Müslümanların kimyadan ve matematikten sonra en ehemmiyet verdikleri ilim tıp olmuştur. Hicretin 1. asrından itibaren umumi kültürün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bunun neticesi olarak da birçok hekimler ve tıbbi eserler meydana çıkmıştır. Batı tıbbında Müslüman hekimleri çok üstün bir rol oynamıştır. Uzun asırlar boyunca Avrupa üniversitelerinde Razi, İbn Sina, Ebu'l Kays ve İbn Züher'in eserleri tıp tahsilinin esasını teşkil ederdi. Bu cümleden olarak Avrupa'daki Şalerne ve Montpellier'deki iki tıp medresesi büyük bir şöhret kazanmıştır. Hazreti Peygamber'in insanın sıhhatini koruması hususundaki tavsiyeleri, Müslümanların öteden beri hijyene yani temizliğe, sağlığı korumaya dikkat etmelerine yol açmıştır. Ve bu sebeple İslam dünyasında hastalık, hele hele salgın hastalıklara çok nadir rastlanmıştır. Hatta rivayet olunur ki Hazreti Peygamber zamanında Bizans İmparatorunun gönderdiği bir hekim, bir doktor uzun zaman Medine'de kalmış ve kendisine hiç müracaat eden olmamış. Bundan dolayı Hazreti Peygamber'e şikayete geldiğinde Hazreti Peygamber, Müslümanlar temizliğe riayet eder, doymadan sofradan kalkarlar, bundan dolayı hasta olmazlar demiştir. Demek ki temizliğe dikkat etmek ve mideyi çok doldurmamak sağlık için gerekli. Hele bir de Hazreti Peygamber'in sinirlenmeyin, gadaplanmayın tavsiyesi. Kim kadere iman ederse kederden emin olur şeklindeki sözleri Müslümanların bugünkü insanların baş düşmanı olan stresten de uzak olduklarını göstermektedir. Evet, buna rağmen tıp İslam dünyasında büyük bir inkişaf göstermiş ve Avrupa tıbbının gelişmesinde de Müslüman doktorların ve yazmış oldukları eserlerin mühim bir rolü olmuştur. İnsanlar hayatı sever ve ölümü mümkün mertebe uzaklaştırmak için büyük paralar harcarlar. Araplar Suriye'ye girdikleri zaman tıp hakkındaki bilgi dağarcıkları fazla değildi ama sağlığı korumanın, hijyenin ehemmiyetini biliyorlardı. Sosyal refahla beraber Suriye'nin ve İran'ın buluşları Müslümanlar arasında da gelişti ve tıp sahasında Müslümanlar büyük gelişmeler kaydettiler. İslamiyet insan cesetlerinin kesilip biçilmesini men eder. Sağlığında insana yapılacak hürmet neyse öldükten sonra da aynı hürmetin yapılmasını emreder. Buna rağmen İslam anatomi bilgileri insan vücudunu yakından tanımışlardır. Çeşitli çalışmalar neticesinde eski ilaçlara gri amber, kafur, civa, mürü safi, karanfil, hıyar-ı şember ve sinameki'yi ilave etmişlerdir. Şurup ve gülab şeklinde sunulan ilaçlar da sulandırılmış şeklinde sunulan ilaçlar da Müslümanlar tarafından tıp dünyasına sokulmuştur. İtalya'nın Orta Doğu ile en büyük ticaret alışverişi ilaç üzerineydi değerli dinleyiciler. Tarihte ilk dispanserleri, ilk eczaneleri açanlar Müslümanlardır. İlk eczacılık mektebinin kurucuları Müslümanlardır. Eczacılık hakkındaki eserlerin yazarları da yine Müslümanlar olmuştur. Müslüman hekimleri banyonun şiddetle taraftarı idiler. Bilhassa nöbetlerde ve buhar banyosu şeklinde bu usule başvururlardı. Çiçek ve kızamık hastalıklarına karşı Müslüman hekimlerinin geliştirdikleri tedavi şekline bugün bile eklenecek fazla bir şey bulunmamaktadır. Müslümanlar cerrahlıkta da çok ileri gitmişlerdi değerli dinleyiciler. Öyle ki ameliyatlarda teneffüs yoluyla anestezi yaparlardı. Bu maksatla derin bir uyku veren haşhaş ve ona benzer başka bitkilerden istifade ederlerdi. İşte zaten Müslüman hekimlerin temin etmiş oldukları en büyük ilerleme cerrahi sahasında olmuştur. İlk zamanlar İslam dünyasında 34 tane hastane vardı değerli dinleyiciler. Bildiğimiz en eski hastane Bağdat'ta Halife Harun er-Reşid tarafından kurulmuştur. 10. asırda 5 hastane daha açılmıştır. 918 yılına ait bir kaynakta Bağdat hastaneleri müdüründen bahsedilmektedir. İslam aleminin en büyük hastanesi 706 yılında Şam'da kurulmuştu Emeviler zamanındaki Hazreti Peygamber'den çok az bir zaman sonradır. 978 yılında bu hastanede çalışan hekimlerin sayısı 24 idi. Tıp tahsili daha ziyade hastanelerde yapılırdı. İmtihandan geçmeyen ve devlet tarafından verilen bir diplomaya sahip olmayan kimse asla tabiplik, hekimlik yapamazdı. Eczacılar, berberler ve kırık çıkıkla uğraşanlar devletin kontrolü altındaydı. Hekim Vezir Ali bin İsa 931 yılında tedavi için şehirden şehire dolaşmak maksadıyla hususi bir doktorlar birliği kurmuştu. Yine akıl hastalıklarını tedavi içinde beşeri, insani bir tedavi şekli tatbik edilirdi. Yine de sağlık işleri elbette ki çok ileri gidemezdi. Zamanın keşifleri çerçevesinde en ileri seviyeye gelmişti. Buna rağmen İslam alemi 4 asırda 40 salgın hastalık geçirmiştir. Fakat bu 4 asır zarfında Avrupalıların geçirmiş olduğu salgın hastalıkların sayısı İslam alemindekilerden çok daha fazladır. Ve bu İslam aleminin geçirmiş olduğu salgın hastalıklar daha ziyade tüccarlar ve seyyahlar vasıtasıyla Avrupa'dan gelen salgın hastalıklar olmuştur. Değerli dinleyiciler, 931 yılında Abbasiler zamanında Bağdat'ta 860 diplomalı hekim tabip vardı. Bunlar arasında tabii en seçkin olanları saray hizmetinde çalışırlardı. Halife Harun Reşit, Halife Memun ve vezir ailesi olan Bermekilerin hekimi Cibril bin Batista 88 milyon 800 bin dirhemlik yaklaşık 7 milyon dolar tutar böyle bir servetin sahibi olmuştu. Söylendiğine göre senede iki defa halifeden kan alır, bunun ücreti 100 bin dirhem olurdu. 6 ayda bir müsil verdiği zaman da aynı ücreti alırdı. İstelik bir felce yakalanmış olan genç bir cariyeyi halkın içinde soymakla tehdit ederek sıhhate kavuşturmuştu. Bu tabip Cibril'den itibaren Doğu İslam aleminde çeşitli hekimler yetişmiştir. Bunlar arasında maymunlar üzerinde teşrih yaparak, yani anatomi deneyleri yaparak anatomiyi inceleyen Yuhanna bin Mesava'yı zikretmek lazımdır. Tarihte ilk ki Yuhanna 857 yılında vefat etmiştir. Tarihte ilk defa göz hastalıkları üzerine eser veren Hunan bin İshak yine Abbasiler zamanında yaşamış bir hekimdir. Ali bin İsa da yine bir Müslüman göz hekimi, aynı zamanda vezirdi. Ali bin İsa'nın Göz Hekimlerinin El Kitabı isimli eseri Avrupa'da 18. asra kadar kullanılmış, hastanelerde el kitabı olmuş, mekteplerde de okutulmuştur. Değerli dinleyiciler, Müslüman tabiplerin en tanınmışlarından birisi hiç şüphesiz Ebubekir Muhammed Er-Razi'dir. 926 yılında vefat etmiştir. Avrupa'da Raze diye tanınır. Aslen İranlıydı. Tahran yakınlarındaki Rey şehrinde doğmuştur ki sonradan Selçukların baş şehri oldu burası. Bağdat'ta kimya, simya ve tıp tahsil etmiştir. Yarısı tıp olmak üzere, tıp üzerine olmak üzere 131 eser yazmıştır. Bunların çoğu zamanla kaybolup gitmiştir. Kitabül Havi adlı eseri 20 cilt idi ve tıbbın bütün konularını içine alıyordu. Kitabül Havi, Liber Continentis adı altında Latince'ye çevrilmiştir. Bu eser, asırlar boyunca Avrupa'da en fazla hürmet edilen tıp el kitabı olmuştur. 1395 yılında Paris Üniversitesi'nin bütün kütüphanesini meydana getiren 9 kitaptan birisi buydu. Ki Paris Üniversitesi Avrupa'nın en eski üniversitesidir değerli dinleyiciler. Kurtuba Üniversitesi'ni saymazsak, yani Müslümanların değil, Hristiyanların açtığı üniversitenin en eskisi Paris Üniversitesi'dir. Kurtuba Üniversitesi Paris Üniversitesi'nden eskidir. Kureviyin, Kayruban Üniversiteleri onlardan da eskidir ama onlar Afrika'dadır. Bu eser kızamık ve çiçek hastalığı hakkındaki eseriyle beraber müşahade ve klinik tahlilin bir şaheseri kabul edilir. Bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan ilk kitap olduğu için bu kitap, kızamık ve çiçek hastalığı hakkındaki kitap, bu iki hastalığı açıkça teşhise yarayacak bilgileri de ihtiva ediyordu. 1498 ve 1866 yılları arasındaki 400 yıl içinde İngiltere'de 40 tane baskısı yapılmıştır bu kitabın. Bunu söylersek size eserin şöhreti ve tesiri hakkında kafi bir bilgi vermiş oluruz. Razi'nin en mühim eseri 10 ciltlik bir tıp kitabıdır. Kitabul Mansuri, hükümdara ithaf edilerek yazılmıştır. Gerard de Gremon bu eseri Latince'ye tercüme etmiştir. Bu tercümenin Nomus al-Mansuris adını taşıyan 9. cildi 16. asra kadar Avrupa'da tıbbın en yaygın metinlerinden birisi olmuştur. Ebubekir Er-Razi, ki Reyli olduğu için Razi, Razi Rey şehrinden demektir. Razi, başka Raziler de var. Mesela Fahrettin Razi var, meşhur tefsircidir. Yine Razi isminde Hanefi fakih hukukçu vardır. Bu tabip olan Razi. Tıpta civanın yeni kullanılı sahalarını Razi bulmuştur. Hayvan kursağının cerrahlıkta dikiş maddesi olarak kullanılmasını sağlamıştır. Doktorların daha çok hastanın idrarına bakarak teşhis koydukları bir devirde idrar tahlili için heyecanları azaltma yoluna gitmiştir. Bazı eserleri oldukça eğlenceli başlıklar taşır. Mesela bunlardan birinin başlığı şöyle: En usta hekimlerin bile bütün hastalıkları iyi edememelerine dair. Başlık böyle. Bir başkada da neden cahil kadınlar ve cahil hekimler bilgili hekimlerden daha başarılı olur. Bir başlık da bu. Evet değerli dinleyiciler, Er-Razi konuya vakıf olan herkes tarafından tereddütsüz en büyük Müslüman hekimidir ve Orta Çağ'ın en büyük klinik mütehassısı olarak kabul edilir. Thank you. Razi, Havi adlı kitabında bazı döküntülü ateşli hastalıkları anlatır. Eczacılıkta hafif müsilleri, felçli hallerde hacamat, devamlı humma halinde soğuk su istimalini ortaya koymuştur. Kaytan yakısının kullanılmasını da tıp tarihinde o öğretmiştir. 1509 senesinde Venedik'te, 1528 yılında Paris'te ve müteaddit yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerinde diğer kitapları da tab edilmiştir. Bugün Paris Üniversitesi'nin tıp fakültesinde iki Müslüman hekimin resmi asılları değerli dinleyiciler. Bunlardan birisi Ebu Bekir Razi'dir, diğeri de herkesin az çok ismini duyduğu İbn Sina'dır. Evet, Avrupalılar bu iki Müslüman Türk hekiminin, İslam dünyasında yetişmiş bu iki büyük hekimin kıymetini bilmektedirler. Değerli dinleyiciler, İslam dünyasında yetişmiş bilim adamlarının en meşhurlarından olan İbn Sina daha ziyade filozofluğuyla tanınır. Ve filozofluğu sebebiyle de Müslüman alimler tarafından çok tenkit edilmiştir. Hatta ilhatla, zındıklıkla suçlanmıştır. Dini görüşleri bir tarafa, İslam dünyasında yetişen en meşhur hekim olması itibariyle, hele bir de son nefeste yaptığı kötülüklere tövbe ettiğini rivayet edilir. Bu bir tarafa, İbn Sina'nın hekimlik tarafı, doktorluk tarafı çok daha önde gelir. Ebu Ali Hüseyin bin Sina 1037 yılında vefat etmiştir. Razi'den yaklaşık 100 sene sonra. Dünyanın en büyük doktorlarından kabul ediliyor. Arap edebiyatının nadir rastlanan eserlerinden birisi olan otobiyografisi de İbn Sina'nın orta çağda İslam dünyasının nasıl böyle bir ilim adamı yetiştirdiğini ve bir ilim adamının hayatının ne derece hareketli geçebileceğini göstermektedir. İbn Sina Buharalıdır. Rivayete göre Tacik veya bir rivayete göre de Türk asıllıdır. Babası sarraftı değerli dinleyiciler. Çok zengin olduğu için İbn Sina mürebbiyelerin elinde yetişti. Meşhur tarihçi İbn Hallikan ondan bahsederken 10 yaşına geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş ve Arap edebiyatını hakkıyla öğrenmişti. İlahiyat, aritmetik ve cebirden iyi anlıyordu diyor 10 yaşına geldiğinde. Ayrıca hiçbir tıp tahsili görmeden doktor oldu. Buluğ çağına geldiğinde parasız olarak hasta tedavisine başlamıştı. 17 yaşına geldiği zaman Buhara hükümdarı Nuh bin Mansur'u sıhhate kavuşturdu ve resmen saraya bağlandı. Sarayın kütüphanesinde bıkmak bilmeden çalıştı. 11. asırda İran'da Samanoğulları iktidarı son bulunca İbn Sina Harzem hükümdarı El-Memun'un hizmetine girdi. Gazneli Mahmud, Ebu Reyhan el-Biruni ve diğer ilim adamlarıyla beraber onu da sarayına almak isteyince İbn Sina gitmek istemedi. Mesihi adında bir arkadaşıyla beraber çöllere kaçtı. Mesihi bir kum fırtınasında öldü. İbn Sina çeşitli maceralardan, film olacak maceralardan sonra Gürgen'e vardı. Kabus'un hizmetine girdi Gürgen hükümdarı. Onun öldürülmesinden sonra İbn Sina Hemedan emiri tarafından tedavi maksadıyla hekim olarak çağrıldı. Bu tedavide öyle muvaffak oldu ki emir onu kendisine vezir yaptı. Ancak ordu icraatını beğenmeyince hapsedildi, evi yağmaya uğradı, öldürülmek istendi. İbn Sina bir yolunu bulup kaçarak tanıştığı bir eczacının evinde saklandı. Orada kendisini meşhur edecek eserleri yazmaya başladı. Bir müddet sonra Hemedan'dan gizlice ayrılmak isterken emirin oğulları tarafından yakalandı. Aylarca hapiste kaldı. Orada da yazmaya devam etti. Sonra yine kaçtı. Sofi kılığına bürünerek, derviş kılığına girerek, burada anlatmamıza imkan olmayan çeşitli maceralardan sonra İsfahan'daki Büveyhi emiri Alaüddevle'nin sarayına ulaştı. Orada büyük itibar gördü. Etrafında bir alimler, bir hakimler, filozoflar heyeti vardı. Emir, ki Alaüddevle Şii idi, İbn Sina'nın onlarla yaptığı toplantılara riyaset etmekten hoşlanırdı. O zamandan günümüze kadar gelen bazı hikayelere göre büyük bilgin, ilmin yanı sıra aşka da düşkündü. İbni Halligan ondan pek fazla duyulmamış olan şu sözleri naklediyor. Günde bir öğün yemek ye ve aşka karşı da perhiz yap. Çok yorucu bir hayat geçiren İbni Sina, 57 yaşında Hemedan'a yaptığı bir seyahat sırasında vefat etti. Orada mezarı günümüze kadar yaşamıştır. Değerli dinleyiciler, İbn Sina çok hareketli geçen hayatı boyunca vazife başında olsun, hapiste olsun, evinde olsun, ilim ve felsefenin bütün dallarını içine alan 100 kadar kitap yazmıştır. Üstelik mükemmel şiirleri vardır ki 15 tanesi zamanımıza kadar da gelmiştir. Bunlardan birisi meşhur Ömer Hayyam'ın rübaileri arasına karışmıştır. Bir diğeri Şark'ta talebeler tarafından ezberlenirdi. İbn Sina matematikçi Oklid'in kitaplarını tercüme etmiştir. Astronomi müşahedeleri yapmıştır. Hareket, kuvvet, boşluk, ışık, hararet ve özgül ağırlık üzerine orijinal çalışmalarda bulunmuştur. Mineraller hakkındaki eseri 13. asra kadar Avrupa jeolojisinin temel kitabı olmuştu. Orada dağların meydana gelişi hakkında enteresan fikirleri var. Diyor ki dağlar iki sebeple meydana gelmiş olabilir. Bir zelzele sırasında olabileceği gibi yer kabuğunun sıkışıp yükselmesi yahut yol arayan suların bir vadinin topraklarını alıp götürmüş olması. Toprak tabakalarının muhtelif hususiyeti vardır. Bazısı yumuşak, bazısı serttir. Yağmur ve rüzgar ilk çeşitten olanları, yumuşak olanları eritir, alıp götürür. Diğerlerine ise bir şey olmaz. Şüphesiz bütün bunların gerçekleşmesi için çok uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Ama ne var ki, bunların asıl sebebi sudur. Bunun en büyük ispatı da birçok dağda suda yaşayan hayvanların fosillerinin bulunmasıdır, diyor. Değerli dinleyiciler, İbn Sina'nın üzerinde durulmaya değen en büyük iki eseri vardır. Bunlardan biri Kitab-ı Şifa'dır. Bu 18 ciltlik bir eserdir. Matematik, fizik, metafizik, ilahiyat, ekonomi, siyaset ve musikiden bahseder. Diğer bir ehemmiyetli eseri de El-Kanun Fit-Tıp'tır. Bu dev bir fizyoloji, hijyen, tedavi ve ilaçlar bilgisi eseridir. İbn Sina eserine oldukça cesaret kırıcı bir cümleyle başlar. Benim derslerimden faydalanmak isteyen bütün talebelerin bu kitabı ezbere bilmesi lazımdır. Ve bu kitap 10 milyon kelimeliktir. İbn Sina tababeti, yani tıp ilmini, tabiatın normal seyrini köstekleyen bir engeli ortadan kaldırmak olarak kabul eder. Kitabında önce büyük hastalıkları, arazları, teşhisleri ve tedavilerini anlatır. Ayrıca umumi ve hususi sağlık bilgileri, lavman, kan alma, yakma, banyo, masaj ile tedavi usullerini anlatır. Akciğerleri geliştirmek için derin nefes almayı, hatta arada bir bağırmayı tavsiye eder. İkinci ciltte tıpta kullanılan bitkiler, üçüncü ciltte hususi patoloji anlatılır. Zatürre, mide bozuklukları, cinsi hastalıklar, cinsi sapıklıklar ve aşk da dahil olmak üzere ruh ve sinir hastalıkları büyük bir vukufla bu ciltte anlatılmıştır. Dördüncü cilt ateşli hastalıklar, cerrahi, kozmetikler, saç ve deri bakımını içine almaktadır. Beşinci ciltte de 760 çeşit ilacın yapılışı anlatılır. El-Kanun Fit-Tıp 12. asırda Latince'ye tercüme edilmiştir ve yüzlerce yıl Avrupa mekteplerinde en mühim metin olarak okutulmuştur. Montpellier ve Louvain üniversitelerinde 17. asrın yarısına kadar başlıca tıp kitabı olarak İbn Sina'nın El-Kanun kitabı okutulurdu. İbn Sina'nın El Kanun adlı eseri sadece Fransa'da değil, İtalya'da da okutulurdu. 1593 yılında Arapça olarak Roma'da neşrolunmuştur. 15. asırda Şehleri ile beraber 15 defa Latince'ye tercüme edilmiştir. Hatta bir defa da İbranice'ye tercüme edilmiştir. 19. asrın başlarında bile tedrisat dışında bu kitap hakkında konferanslar veriliyordu değerli dinleyiciler. İbn Sina bu kitabından başka kalp ilaçları hakkında bir eser daha yazmıştır. Tıbba dair kasideler söylemiştir. Onun tıbbi ilaçlar ve onların istisali üretilmesi hakkındaki çalışmaları insanlık alemine 760 tane ilaç kazandırmıştır değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, daha önce de söyledik. Müslüman tabiplerin temin etmiş oldukları en büyük ilerleme cerrahi sahada olmuştur. Nitekim Müslüman hekimler göz merceğini düşürmek veya kökünden koparmak suretiyle göz merceği hastalıklarını tedavi ederlerdi. Daha gözün kusurlarını bilinmediği zamanlarda göz kusurlarını tespit etmişler. Hatta Hicret'in 2. asrında Kahire'de katarakt ameliyatı tatbik etmişlerdir. Mesanedeki taşların eritilmesini, yani parçalanmasını, akan kanın durdurulmasını, dağlayıcı aletlerin kullanılmasını ve fitiller vasıtasıyla cerrahatın boşaltılmasını Müslüman tabipler biliyorlardı. Keza onlar umumi olarak yeni keşiflerden sayılan tıbbi uyuşturmayı, yani anesteziyi de biliyorlardı. Izdırap verici bir ameliyattan önce kulçer bitkisinden elde edilmiş bir ilacı, ki buna bugün Anadolu'da karamuk deniyor, hastaya verirlerdi ve hastayı bununla bayıltırlardı. Üstelik bu ilaç hastaya zarar vermemektedir. En meşhur Müslüman cerrah 1107 tarihinde vefat etmiş olan Ebu'l-Kasım Halef bin Abbas el-Kurtubi'dir. Kurtubi diye bilinir. İsminden de anlayacağınız gibi Kurtuba'da yaşamıştır. Fizyoloji alimi Heller onun eserlerini 14. asırdan sonra yetişen bütün cerrahların esas kaynağıdır diye övmektedir Avrupalı Heller. 1497 senesinde kitapları Latince'ye tercüme edilmiş ve orada tab edilmiştir. Müslüman İspanya yani Endülüs, aralarında İbn-i Züher, El-İşbili ve İbn-i Rüş gibi büyük şöhret sahibi kimselerin de bulunduğu başka tabipler de yetiştirmiştir değerli dinleyiciler. İbn-i Züher, tıbba ilmi düşünme kanunlarını getirmiştir. Tedavi metodunda keşfettiği en mühim husus, insan vücudunun muayyen hastalıklardan kendi kendini tabii olarak iyileştirmeye olan kudretidir. Bu zat yani İbn-i Züher, tıp, cerrahi ve eczacılık hakkında tam malumat sahibi olan ilk hekimdir. Nefes borusunun ameliyatından ilk defa o bahsetmektedir. Bu yazılarında yine çene tedavilerinden ve kırıklardan da uzun uzadıya söz edilmektedir. Değerli dinleyiciler, İspanya'da Aristo felsefesinin şarihi olarak, açıklayıcısı olarak geniş bir şöhret kazanan İbn-i Rüşd var. Bu şöhreti, yani felsefeyle olan ilişkisi, onun tabipliğine gölge düşürmüştür. Ama hekim olarak da tıp tarihinde önemli bir yeri vardır. Ebu'l-Velid Muhammed bin Rüşd. İbn-i Rüşd 3 tanedir değerli dinleyiciler. Dede, oğul, torun. Bu torun, baba oğul Maliki fakihleridir. Torun olan İbn-i Rüşd, fıkıhta çok bilgi sahibi olmasına rağmen felsefeyle çok haşır neşir olması felsefeye taraftar olarak İslam alimlerine karşı çıkması İslam tarihinde kötü bir şöhret uyandırmıştır. Fakat tıp da emsaline az rastlanan bilginlerdendir. İbn-i Sina'nın El Kanun adlı kitabına şerhler yazmıştır. Kalinos'un tıpla ilgili eserlerine Yunan bilgini Kalinos'un eserlerine şerhler yazmıştır. İbn-i Rüşd'ün tıp tarihine olan en büyük katkısı panzehirler ve zehirlerle ilgili çalışmalarıdır. Zehirlere panzehirler önermiştir. Bir de tıpta perhizin kullanılması hususundaki yazıları ona şöhret kazandırmıştır. Tıp kitaplarından en mühimi Külliyat adlı eseridir. 1490 yılında ilk defa Venedik'te basılmıştır bu kitap. Sonra muhtelif yerlerde defalarca baskısı yapılmış ve başka dillere de çevrilmiştir. Daha önce de bahsettiğimiz göz doktoru Kehhal Arapçasıyla vezirlik de yapmış olan Ali bin İsa. Bunun göz hekimlerine tavsiyeler adlı bir kitabı var ki bu 19. asra kadar doktorların bilhassa göz tabiplerinin, göz doktorlarının çok kullandıkları bir kitaptı. Göz hekimlerinin el kitabı diye de tanınır. Ali bin İsa'nın şöhreti kadar bir başka göz tabibi de katarak ameliyatını gözden mavi suyu çekerek 1256 yılında gerçekleştiren ve tarihe şırınga iğnesini keşfetmekle geçen El Muhassin adındaki doktor da çok meşhurdur ve Müslümanların tıp tarihine bir katkısı sayılır. Değerli dinleyiciler, 1289 yılında Şam'da vefat eden Suriyeli İbn-i Nefis kan dolaşımını mükemmel bir surette keşfeden bir alimdir. Portekiz alimleri onun keşfinden çok sonra bu keşfi yapmışlar ve maalesef kan dolaşımı da Portekiz alimlerine mal edilmektedir. Halbuki İbn-i Nefis 13. asırda kan dolaşımını etraflı ve bugünkü en yakın şekilde izah etmiştir. İbn-i Nefis'in bu açıklaması Mısır'da Muhiddin et-Tatavi adında bir doktor tarafından izah edilmiştir. Muhiddin et-Tatavi 1924 yılında Almanya'nın Freiburg Üniversitesi'ne yaptığı bir tezde İbn-i Nefis'in bu kan dolaşımını izah etmiş ve Avrupalıların yanlışını ortaya çıkarmıştır. Yani kan dolaşımını Portekizler değil, ondan asırlar önce Şamlı İbn-i Nefis'in keşfettiği hakkında. Evet değerli dinleyiciler, tıp tarihine Müslümanların katkılarından ne kadar bahsedilse az, İslam dininin en kıymetli sağlık kaidelerine havi olduğunu biliyoruz. Sık sık yıkanmanın emredilmesi, yemeğe oturmadan önce ve yemekten sonra ellerin yıkanması, diş sağlığına verilen ehemmiyet, içkinin, domuz etinin yasaklanması, sefahatin, gayrimeşru ilişkilerin, cinsi sapıklıkların yasaklanması Müslümanlar açısından sıhhat kaidelerine verilen ehemmiyeti gösteriyor. Müslümanlar ayrıca tedavi esnasında sıhhat kaidelerine de riayet ederlerdi. Gustave Le Bon diyor ki Arap hastaneleri bugünkü hastanelerden daha çok terakki etmiş bir şekilde sıhhi kaidelere riayet ederdi. Onlar çok büyüktü. Su ve hava hastanenin her tarafına kolaylıkla dağıtılabiliyordu diyor. Salern Üniversitesi'nin sıhhati korumaya dair, hijyene dair vecizeleri vardır. Biliniyor ki Avrupa'nın en şerefli enstitüsü itibar olunan bu mektep Salern Üniversitesi'nin tıp fakültesi ve hastanesi şöhretini Araplara borçludur diyor Gustave Le Bon. Değerli dinleyiciler, Müslümanlar tıp tarihine bu kadar katkıda bulunmuşlar. Peki Osmanlıların katkıları yok mu? Elbette ki. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda yaşamış olan, Karamanoğulları Beyliği hudutları içinde yaşamış olan Selçuklu alimi Cemalettin Aksaray var ki 1388 yılında vefat etmiştir. Bu biraz evvel anlattığımız kan dolaşımını bulan İbn-i Nefs'in Mucez adlı kitabını şerh etmesiyle tanınır. İbn-i Nefs'in Mucez kitabı küçük kan dolaşımını da anlatan ve tıbba dair kitabı Edirne Hastanesi'nin başhekimi Ahil Çelebi tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bu Ahil Çelebi'nin böbrek ve mesane taşlarına dair bir eseri vardır. Taşların nerede olduğunu, arazını, alametlerini, ilacını, tedavi usulünü anlatmaktadır. Ve ilaçlı sularla banyo usulünü tavsiye ederek böbrek ve mesane taşlarının düşürülebileceğini söylemektedir. Tavaif-ül Muluk, yani Selçuklu Devleti'nden sonra kurulan beylikler zamanında yaşamış bir meşhur doktor daha var, tabip daha var. Aydınoğulları Beyliği'nin zamanında yaşamış Aydınlı Hacı Paşa. 1417 yılında vefat ettiğini biliyoruz. Mısır'da tahsil görmüştür. Tıbba merak sarmış ve Mısır'da Memlükler zamanında hastane baştabibi olmuştur. Türkiye'ye dönünce Aydınoğlu Bey'i İsa Bey'e intisap etmiştir. Şifaül Eskam adında bir eseri vardır ki hastalıkların şifası manasına gelir. Bu devirde Sabuncuoğlu Şerafettin isminde bir cerrah vardır ki Cerrahname-i İlhani adlı bir eser yazmıştır. Eserin dikkate değer tarafı resimli olmasıdır. Bu resimlerde tıp aletleri ve çeşitli hastalıkların vaziyetleri gösterilir. Bu bakımdan Sabuncuoğlu Şerafettin'in Cerrahname-i İlhani adlı eseri çok kıymetlidir. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar tıbba ehemmiyet verdiler. Kanuni Sultan Süleyman kurduğu üniversitede bir Darüşşifa açmıştır ki burası yüksek bir tıp fakültesidir. Burada mütehassıs doktorlar yetiştirmek üzere yüksek maaşlarla hocalar tutmuştur. Sadece burada değil, memleketin muhtelif yerlerinde Darüşşifalar, hastaneler kurulmuştur. Hastanelerde hem hastalar tedavi edilmiş hem de tabipler yetiştirilmiştir. Öteden beri değerli dinleyiciler, tabipler hastanelerde yetiştirilir. Yani ayrıca tıp fakülteleri dünyanın hiçbir yerinde kurulmamıştır. Tıp fakültelerinin kurulması daha sonra modern devirde olmuştur. Yine de tıp tahsilinin 3 yılı mektepte, 3 yılı hastanelerde geçmektedir. İşte Osmanlılar zamanında da yüksek tahsilini tamamlamış olan bir kimse, ki bu yüksek tahsilde hukuk, ilahiyat, edebiyat eğitimi alınıyordu. Buradan hastaneye geçerek burada tabip olarak kendisini gösterebilirdi. Evliya Çelebi Edirne Hastanesi'nden bahsederken çok enteresan şeyler anlatıyor. Hastanenin bahçesindeki şadırvandan deve boynu, misk ruhu, yasemin, gül, nesrin, şebboy, karanfil, reyhan, lale, sümbül çiçekleriyle süslü bahçesinden sitayişle bahsediyor. Amma bu hakir Evliya Çelebi garip bir şey gördüm diyerek musiki ile akıl hastalarının tedavisini burada gördüğünü söylüyor. Evet, musiki İslam dünyasında dinen uygun görülmediği için fazla rağbet edilmemiş olmakla beraber izin verilen hususlardan bir tanesi de hastaların tedavisidir. Malum cenkte, bayramlarda, düğünlerde musikiye izin verilmiştir. Bunun dışında hasta tedavisinde de musikiye izin verildiğini eski kitaplardan okumaktayız. Osmanlı alimlerinden Davut Antaki vardır. 1599 yılında vefat etmiş. Çeşitli ilimlerde mahir olmakla beraber tabipliğiyle tanınmıştır. Tıbba dair eseri Tezkire-i Antaki diye bilinir. Çok geniş bir bilgi ve tecrübe sahibi bir doktordur. Mesela İbn Sina El-Kanun adlı kitabında 800'e yakın ilaç tavsiye etmişken Davut Antaki 1712 tane ilaç zikretmektedir bu kitabında. Sultan 3. Murad'ın başhekimi Emir Çelebi de Emmüzecü Tıp adlı bir eser yazmıştır. Orada havanın, toprağın, iklimin sağlık üzerindeki tesirini anlatır ki bu doktorların, Avrupalı doktorların çok sonralar öğrendikleri şeylerdir. Hastalıkları sayar, ilaçlarını sayar, tecrübeye çok ehemmiyet verir. Sakamonya denilen ilacın miktarı, iklim ve ilacın menşei bakımından değişeceğini, onun için bu ilacı İbn Sina'nın kanunundan olduğu gibi alıp kullanmanın doğru olamayacağını söyler ki bu da çok dikkate değer doğru bir tespittir. Süleymaniye Tıp Medresesi'nin müdürlüğünü yapan Ayaşlı Şaban Şifai vardır ki bu da Osmanlı doktorlarından, tabiplerinden önde gelenlerindendir. Doğum, yeni doğan çocukların bakımı ve beslenmesi hakkında iki mühim eser yazmıştır. Tenasül, gebelik, yalancı gebelik, ceninin teşekkülü, gebelik müddeti, gebelerde çocuğun bakımı, beşiğin ve sütün vasıfları, meme hastalıkları, kızamık, çiçek, su çiçeği gibi çocuk hastalıklarından bahsetmektedir. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi hastanelerinden birine Şaban Şifai adı verilmiştir ki kendisi Ankara'nın Ayaş kasabasındandır. Osmanlıların tıp tarihinin hizmetlerinden bir tanesi de çiçek aşısıdır değerli dinleyiciler. Çiçekli bir adamdan alınan cerahat ile yapılan çiçek aşısı 1716'da İstanbul'da İngiliz sefirinin eşi olan Lady Montagu tarafından İngilizlere anlatılmıştır. O zamana kadar Türklerde tatbik edilen çiçek aşısı böylece İngilizlerin malumu olmuştur. Türkiye'de öteden beri yapılan bu aşı 18. asırdan itibaren İngilizler tarafından öğrenilmiş fakat 1796 yılında ilk defa Jenner tarafından tatbike konulmuştur. Yani İngilizler çiçek aşısını öğrendikten 80 sene sonra tatbik edebilmişlerdir. Abbas Vesim adında ona 18. asırda yaşamış bir Osmanlı tabibi de var ki bu aynı zamanda astronomi alimidir. Nehçül Buluğ diye bir eseri vardır. Tıbba dair de Düstur-ı Vesim diye bir kitabı var. Eski ve yeni tıptan bahsediyor burada. Vücudun bir makine olduğunu söylüyor. İşlerse canlı, işlemezse ölü demektir diyor. İyi işlerse sıhhatli, fena işlerse hasta demektir diyor. 19. asırda yaşamış İshak Efendi, İshak Hoca adıyla bilinen bir alim vardır. 1834'te vefat etmiştir. Her sahada ki eserleriyle meşgul olmuştur. Karlova Müslümanlarındandır Rumeli'de. Sultan II. Mahmut zamanında mühendishanede yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocaydı bu İshak Hoca. Mantık kitabı meşhurdur. Mecmai Ulumu Riyazi adlı 4 eseri meşhurdur. Burada matematikten, fizikten bahseder. İken tıpla ilgili de enteresan tespitleri vardır. Kaldı ki Osmanlılar'da tıp fakültesi çok eski zamanlarda açılmıştır. Sultan Mahmut zamanında açılmış olan Tıbbiye Mektebi, Sultan Hamit zamanında Avrupa'nın, dünyanın en ileri tıbbiye mekteplerinden birisi olmuştur ki bir eşi Viyana'daki tıp fakültesiydi. Öyle ki burada okuyan her talebeye bir mikroskop düştüğünü burada okuyanlar anlatmaktadır. Bu tıp fakültesinin binası bugün Haydarpaşa Lisesi ve daha sonra Marmara Üniversitesi olarak kullanılmaktadır ki binanın haşmetini görenler bile bu tıp fakültesinin dehşeti, haşmeti hakkında bir fikir sahibi olabilirler. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.